Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Yaşam ve Yazgı, 1. kitap. Yazarı Vasili Grossman. Özgün adı Jin Sudba. Çevirmeni Ayşe Hacı Hasanoğlu. Türü roman. Can Yayınları 1. basım Ocak 2012. ISBN numarası 978-905-07-1411-5. Bu kitap 442 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 8 Haziran 2016. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Vasili Grossman politik görüşleri nedeniyle susturuldu ve kitapları mahkum edildi. Ancak birbiri ardına gün yüzüne çıkan eserleri bugün klasikler arasında yer alıyor. Vasili Grossman'ın 1959'da tamamladığı başyapıtı Yaşam ve Yazgı, bir ailenin kuşak kuşak öyküsü üzerinden ülke tarihini gözler önüne seren bir epik romandır. Napolyon Savaşları döneminde Rusya'daki hayatı anlatan Tolstoy'un dev eseri Savaş ve Barış gibi, Yaşam ve Yazgı da İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen Stalingrad savunması çerçevesinde şekillenerek Sovyet toplumunun devrim sonrası ve savaş yıllarına ait panoramik bir görüntü verir. Tarihin en büyük trajedilerinden birini sayfalarına taşıyan Yaşam ve Yazgı, başta Shaposhnikov ailesinin bireyleri olmak üzere toplumun her kesiminden Sovyet vatandaşlarının Almanların ilerleyişini durdurmak uğruna verdikleri mücadeleyi anlatır. Ancak zaferle biten savaşın ardından rejimin baskısıyla karşı karşıya kalan bu insanlar, hayatlarını tehlikeye atmak ile büyük çelişkiler içinde yaşamak arasında bir seçim yapmaya zorlanacaktır. Grossman bir keresinde Stalingrad'daki sokak çarpışmaları sırasında sadece Savaş ve Barış'ı okuyabildiğini yazmıştı. Ona benzer bir başlık seçmiş olması da okuru iki romanı karşılaştırmaya zorlar. Yaşam ve Yazgı bu karşılaştırmadan kazançlı çıkar. Robert Chandler, ön sözden. Bu roman sadece kitap diye adlandırılamayacak çok büyük bir yapıttır. Roman içinde birkaç romandır aslında. Biri geçmişte, diğeri gelecekte, iki tarihi olan bir yapıttır. Heinrich Böll. Vasili Semyonovich Grossman, 1905'te Ukrayna'da asimile olmuş Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Moskova'da kimya mühendisliği eğitimi gördü. Donbas Havzası'nda kimya mühendisi olarak çalıştı. 1930'dan sonra yazar olmaya karar vererek öyküler, roman ve oyunlar kaleme aldı. İkinci Dünya Savaşı'nın başından itibaren savaş muhabiri olarak Sovyet ordusuyla birlikte Moskova, Stalingrad, Kursk ve Berlin savaşlarına katıldı. Özellikle Stalingrad savunması sırasında yazdığı yazılar ve sergilediği cesaretle bir efsane oldu. Savaşın ardından Ilya Ehrenburg'la birlikte Almanların işgal altındaki SSCB topraklarında Yahudilere uyguladıkları vahşeti anlatan Çarnaya Kniga, yani Kara Kitap adlı çalışmayı hazırladı. İlk kez tanıklıklara dayalı bir belge niteliği taşıyan ve gerek tarihi gerekse insani açıdan büyük öneme sahip bu kitap, Stalin'in kozmopolitizme karşı başlattığı kampanya nedeniyle imha edilerek ancak yıllar sonra gün ışığına çıkabildi. Başyapıtı Yaşam ve Yazgı'yı 1960'ta bitiren Grossman, müsbettelerini Znamya dergisine verdi. Ancak roman reddedilmekle kalmadı. Devlet güvenlik organları romanı mahkum ederek ilgili her şeye el koydu. Grossman yaşamının son 10 yılını Sovyet rejiminin yoğun baskısı altında eserlerinin hemen hemen hiçbirinin yayımlandığını göremeden geçirdi. Ve 1964'te Moskova'da umutsuzluk içinde öldü. Ne ki Yaşam ve Yazgı, Grossman'ın rejim muhalifleri tarafından ülke dışına çıkarıldı ve bazı eksikliklerle de olsa ilk kez 1980'de İsviçre'de basıldı. Başyapıtı Yaşam ve Yazgı 70 yıl sonra yüz binler tarafından okunan, eleştirmenlerce 20. yüzyılın savaş ve barışı olarak nitelendirilen Grossman, aynı zamanda tarihin en önemli savaş muhabirlerinden biri olarak kabul edilir. Ölümünden sonra derlenerek yayımlanan İkinci Dünya Savaşı yazıları, eleştirmen ve tarihçiler tarafından bu alandaki en önemli çalışmalardan biri olarak kabul edilir. Ayşe Hacı Hasanoğlu, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü 1973'te bitirdikten sonra 7 yıl çevirmen olarak SSCB Büyükelçiliği Basın Bürosu'nda çalıştı. Bu dönemde Ekim Devrimi sonrası Türkiye Tarihi ve Bir Kara Gün Dostluğu çevirileri yayımlandı. Daha sonra çalıştığı bankadan emekli oluncaya dek çeviriye ara verdi. Dostoyevski'den Karamazov Kardeşler, Uysal Kız, Tolstoy'dan Kısa Öyküler, Anna Karenina, Diriliş, Kafkas Esiri, Turgenev'den Babalar ve Oğullar, Maxim Gorki'den Makar Çudra, Bozkır'da, Seyirciler, Amerika'dan İtalya'ya, Edebi Portreler ile Alexander Bogdanov'dan Kızıl Yıldız çevirileri arasındadır. Annem Yekaterina Saveliyevna Grossman'a adanmıştır. Toprak altında yatanlar adına konuşmak. Vasili Grossman'ın yaşamı ve yapıtı. Vasili Semyonovich Grossman 12 Aralık 1905 günü Ukrayna'nın Berdichev şehrinde doğdu. Bu şehirde Avrupa'nın en büyük Yahudi topluluklarından biri yaşıyordu. Anne babası Yahudiydi ve önce oğullarına Yosif adını verdiler. Ama açıkça Yahudi olan bu isim daha sonra Vasili yapıldı. Refah sahibi ve asimile olmuş bir aileydi bu. Çocukluğunun bir noktasında anne babasının boşandığı anlaşılıyor. Vasili'yi annesi zengin bir amcasının yardımıyla büyüttü. 1910-1912 arası Vasili ile annesi İsviçre'de, büyük olasılıkla Cenevre'de yaşıyordu. Annesi Yekaterina Saveliyevna daha sonra Fransızca öğretmeni olarak çalıştı ve Vasili iyi bir Fransızca eğitimi aldı. 1914-1919 arası Kiev'de ortaokula gitti ve 1924-1929 arası Moskova Devlet Üniversitesi'nde kimya eğitimi aldı. Dipnot, Yahudi soykırımının belki de batılı en büyük tanığı olan Primo Levi de hayatı boyunca endüstri kimyacısı olarak çalışmıştı. Grossman gibi o da hassas betimleme ve çözümlemelerin ustasıdır. Orada asıl mesleğinin edebiyat olacağını anladı. Fakat bilime olan ilgisini kaybetmedi. Yaşam ve yazgının temel karakteri ve birçok açıdan bir otoportre olan Victor Strum'un nükleer fizikçi olması bir rastlantı değil. Grossman mezun olduktan sonra Donbas sanayi bölgesine taşındı, orada bir madende güvenlik müfettişi ve bir tıp enstitüsünde kimya öğretmeni olarak çalıştı. 1932 yılında Moskova'ya döndü ve 1934'te hem ve Grotbartichyova yani Berdichev şehrinde adlı Maxim Gorki, Mihail Bulgakov ve Isaac Babel'in övgüsünü kazanan öyküsünü hem de Donbas madencilerinin hayatıyla ilgili Glyukauf adlı romanını yayımladı. Dipnot, bakınız Semyon Lipkin, Stalingrad Vasiliye Grossman'a. Vasili Grossman'ın Stalingrad'ı, Ardis 1986, sayfa 10. Babel, Musevi başkentimize yeni gözlerle bakılıyor. Bulgakov gerçekten kayda değer bir şeyler yayınlamak mümkün demek. Başlık Almanca Glück auf sözünden alınmıştır. Tam olarak şans yukarı demek olan bu söz yüzeye çıkarılan madenciye söylenirdi. Daha genel olarak iyi şanslar anlamı taşırdı. Grossman 1937 yılında Sovyet Yazarlar Birliği'ne kabul edildi. 1937-1940 arasında yayımlanan Stepan Kolçugin adlı romanı Stalin ödülüne aday gösterildi. Eleştirmenler genellikle Grossman'ın hayatını iki kısma ayırır. Örneğin Cvetan Todorov. Grossman ünlü ve başarılı Sovyet yazarları arasında tavır değiştiren tek yazardır ya da en azından sayılı birkaç yazardan biridir. Ondaki köle öldü ve özgür bir adam doğdu der. Dipnot, Cvetan Todorov, Hope and Memory, Umut ve Bellek, Londra Atlantik 2005 sayfa 50. Bu sözler kulağa etkileyici geliyor ama 1930 ve 40'ların konformist yazarıyla 1950'lerde yaşam ve yazgı ile Visio Tecio'tu, her şey geçip gider yazan muhalif yazar arasında kesin bir ayrım çizmek yanlış olacaktır. Gluyukauf bugün sıkıcı görünebilir ama bir zamanlar onu okuyanları sarsmış olmalı. 1932 yılında Gorki bir taslağı doğalcılığı yüzünden eleştiriyordu. Doğalcılık katlanması güç bir gerçeği çok fazla anlatmanın Sovyetçesiydi. Gorki raporunun sonunda yazarın kendisine şöyle sorması gerektiğini söylüyordu. Neden yazıyorum? Hangi doğruyu onaylıyorum? Hangi doğrunun zafer kazanmasını istiyorum? Dipnot, Lipkin, Stalingrad, sayfa 10. Daha o zaman bile doğru karşısında bu türden sinik bir tutum benimsediği için Grossman afaroz edilebilirdi. Fakat Gorki'nin sezgileri karşısında etkilenmemek mümkün değil. Sanki Grossman'ın doğruluk aşkının onu nereye götüreceğini sezmiş gibiydi. Birkaç yıl sonra yazdığı Çıtırı Dünya, yani Dört Gün adlı öyküde Grossman mutlak doğru en güzel şeydir epigrafını kullanıyordu. Ve 1961 yılında Yaşam ve Yazgı'nın el yazmalarına el konduktan sonra Hruşçov'a şöyle yazdı. Kitabımda doğru olduğuna inandığım ve inanmaya devam ettiğim şeyleri yazdım. Sadece iyice düşündüm, hissettiğim ve acısını çektiğim şeyleri yazdım. Dipnot, Lipkin, Stalingrad, sayfa 81. Grossman'ın bir yönü doğruluk sevgisi ya da eleştirel aklı sadece Gorki'yi değil, Stalin'i de tedirgin etmiş gibi görünüyor. Gluyukauf gibi Stepan Kolçugin de bugün fazlasıyla ortodoks görünebilir. Ama Stalin onu Stalin ödülü adayları arasından çıkarmış, bir genç devrimciyi anlatan bu romanın Menşevik sempatizanı olduğunu söylemişti. Dipnot: Rus Sosyal Demokrat Partisi 1903'teki 2. Kongre sırasında Bolşevikler çoğunluk ve Menşevikler azınlık diye ikiye bölündü. 1917 Bolşevik hükümet darbesinden sonra Menşeviklerin büyük kısmı ya tutuklandı ya sürüldü. Aslında Grossman ne Menşevik ne de kurbandı. Yine de büyük temizlik döneminde cesur davrandı. Dipnot: Sovyetler Birliği'nde 1930'ların sonlarında halka açık göstermelik 3 mahkeme ile bir dizi kapalı ve gizli tutanaklı duruşma sonucu birçok tanınmış eski Bolşeviğin ihanetle suçlanarak idama ya da hapse mahkum edildiği dönem. 1938 yılında ikinci eşi Olga Mihailovna tutuklanınca Grossman onun daha önceki kocasından bir önceki yıl tutuklanmış Boris Guber'den olan iki oğlunu evlat edindi. Grossman böyle hızlı hareket etmese çocuklar halk düşmanlarının çocuklarının gönderildiği kamplara gönderilebilirdi. Sonra Grossman NKVD'nin başı olan Yezhova mektup yazarak Olga Mihailova'nın artık onun eşi olduğunu, bağlarını tümüyle kopardığı eski kocasının eylemlerinden sorumlu olmaması gerektiğini söyledi. Dipnot: Sovyet gizli servisinin adı çok sık değişti. Başlıca isimleri ve kısaltmaları kronolojik olarak şöyleydi: ÇK, OKPU, NKVD ve KGB. O yılın sonuna doğru Olga Mihailovna serbest bırakıldı. Dipnot: Bu hikayenin ayrıntılı bir anlatımı ve Grossman'ın Yezhova yazdığı mektup için bakınız John Garrard ve Carol Garrard, The Bones of Berdichev, The Life and Fate of Vasily Grossman, Berdichev'in Kemikleri, Vasily Grossman'ın Yaşamı ve Yazgısı, Free Press 1996, sayfa 122 ile 125 ve 347 ile 348. Grossman'ın arkadaşı Semyon Lipkin şu yorumu yapıyordu: Bütün bunlar çok normal görünebilir ama devletin baş celladına böyle bir mektup yazmaya çok az insan cesaret edebilirdi. Dipnot: Lipkin, Stalingrad, sayfa 13. Todorov ima yoluyla bile olsa Boris Guber'i de savunmaya çalışmadığı için Grossman'ı kınayarak hata yapıyor. Todorov, Hope and Memory, sayfa 50. Böyle bir çaba sadece Grossman'ın tutuklanmasıyla değil, Olga Mihailovna'nın da hapisten çıkamamasıyla sonuçlanırdı. Tam da bu dönemde Grossman tutuklama ve suçlamalarla ilgili birkaç öykü üzerinde çalışmaya başladı. Bunlar ilk kez 1960'larda yayımlandı. Grossman'ın muhalefete kayması ağır ağır oldu. Bu süreçte belli bir olay diğerlerinden önemli sayılamaz. Birçok kişi gibi o da tutarsız davranıyordu. Savaş yıllarında ne Almanlardan ne de NKVD'den korkmuştu. Fakat 1952'de Stalin'in Yahudi düşmanı kampanyası güçlenirken, Grossman Stalin'in canına kastettiği söylenen Yahudi doktorların ağır şekilde cezalandırılması için yazılmış bir dilekçeye imza attı. Dipnot: Grossman'ın arkadaşı ve rakibi savaş muhabiri olan Ilya Ehrenburg da genellikle ilkesiz sayılıyordu. Fakat Ehrenburg hem bu mektubu imzalamayı reddetmiş hem de Stalin'e neden reddettiğini yazmıştı. Şıtrum'un yaşam ve yazgıda Sokolov'a karşı tereddütlü hisleri Grossman'ın Ehrenburg karşısındaki hisleridir. Jonathan Brandt ve Vladimir P. Naumov, Stalin's Last Crime, The Plot Against the Jewish Doctors, 1948-1953. Stalin'in son suçu Yahudi doktorlara karşı komplo, 1948-1953, sayfa 300-306. Alice Nakimovski'ye buna dikkatimi çektiği için teşekkür ederim. Özel görüşme. Grossman'ın bu dönemdeki zayıflığı şaşırtıcı olabilir. Anlık bir yanılgı da olabilir bu. Grossman ondan imza istenmeden kısa süre önce şair ve editör Alexander Twardowski ile tartışmıştı ve kuşkusuz kafası karışıktı. Fakat yaşam ve yazgı bir bakıma totalitarizm hükmü altında yaşamanın yol açtığı güçlüklerin bir ansiklopedisi gibidir. Ve bir bireyin totalitarizmin baskılarına karşı koymasının ne kadar güç olduğunu Grossman'dan daha iyi dile getirmiş kimse yoktur. Ama görünmeyen bir güç onu eziyordu. Bu gücün hipnotize edici ağırlığını hissediyordu. Bu güç onu kendi istediği gibi düşünmeye, kendi dikte ettiklerini yazmaya zorluyordu. Bu güç onun içindeydi, yüreğini donduruyordu, iradesini zayıflatıyordu. Bu güce boyun eğenlere ancak böyle bir gücü üzerinde hissetmeyenler hayret edebilir. Bu gücü üzerinde hissetmiş olan insanlar başka bir şeye, bir an olsun parlayabilme gücüne, öfkeyle ağızdan çıkmış bir söze, ürkek ve hızlı bir protesto jestine hayret ederler. Grossman kendi hatalarından saklanmaya çalışmıyordu. Kendini en çok annesini 1941'de Alman saldırısı başladığında Berdiçev'den çıkaramadığı için kınıyordu. Fakat annesiyle anlaşamayan karısını da suçluyordu. Savaştan kısa süre önce Grossman karısını annesini Moskova'daki dairelerinde birlikte yaşamaya davet etmeyi önermişti. Ve Olga Mihailovna evde yer olmadığını söylemişti. Eylül 1941'de Yekaterina Saveliyevna, Berdiçev'de yaşayan diğer 30 bin Yahudi ile birlikte Almanlar tarafından öldürüldü. Grossman'ın ölümünden sonra evrak arasında bir zarf bulundu. Zarfın içinde 1950 ve 1961 yıllarında annesinin ölümünün 9. ve 20. yıl dönümlerinde yazdığı iki mektup ve iki fotoğraf vardı. İlk mektupta Grossman şöyle yazıyordu: "Onlarca, belki yüzlerce kez senin nasıl öldüğünü, ölümle buluşmaya nasıl yürüdüğünü düşündüm. Seni öldüren kişiyi hayal etmeye çalıştım. Seni gören son kişi oydu. O sırada hep beni düşündüğünü biliyordum." Fotoğraflardan biri Vasili'yi çocukken annesiyle birlikte gösteriyor. Öteki Grossman'ın ölü bir SS subayından aldığı fotoğraf, büyük bir çukurun içindeki yüzlerce çıplak kadını gösteriyor. Annesinin ölümü Grossman'ın suçu ve Grossman'la karısının sürekli birbirini suçlaması yaşam ve yazgıda yankısını bulur. Grossman'ın annesinin kurgusal portresi olan Anna Semyonovna'nın oğluna yazdığı ve gettodan çıkarttırmayı başardığı mektup bence Doğu Avrupa Yahudileri için yazılmış en güçlü ağıttır. Dipnot: La Dernière Lettre, son mektup. Bu mektuptan yola çıkan tek kadınlık oyun 2000 yılında Frederick Wiseman tarafından Paris'te sahnelendi. Wiseman bu prodüksiyondan yola çıkan bir film yaptı. Ardından Aralık 2003'te New York'ta The Last Letter adıyla sahneledi. Rusçası Aralık 2005'te Grossman'ın doğumunun yıl dönümünde Moskova'da sahnelendi. Grossman savaşı kendisi için bir kefaret gibi görmüş olabilir. Gözlerinin ve sağlığının bozuk olmasına rağmen er olarak gönüllü oldu. Fakat Krasnaya Zvezda, yani Kızıl Yıldız gazetesine görevlendirildi ve kısa sürede savaş muhabiri olarak ün kazandı. Cesareti ve direnciyle hemen herkesi etkiledi. Moskova savunmasından Berlin'in ele geçirilmesine dek bütün önemli savaşları yazdı ve makalelerini hem askerler hem generaller beğendi. Başka hiçbir gazeteci Grossman'ın savaşın acımasız gerçeği dediği şeyi aynı şekilde yazamadı. Defterleri NKVD tarafından görülmüş olsaydı bu Grossman'ın hayatına mal olabilirdi. Bazılarında önemli komutanlar hakkında olumsuz düşünceler, bazılarında da asker kaçakları ve Almanlarla işbirliği gibi tabu konular yer alıyordu. Defterler beklenmedik ayrıntılarla, büyük kısmı yaşam ve yazgıda yer bulmuş olan ayrıntılarla doludur. Erken döneme ait bir notta, cephenin sıradan kokusu, morgla demirci atölyesi arası bir koku der. Stalingrad'a geldikten kısa süre sonra Grossman şöyle yazar. Bir karenin üstünde gün batımı, korkunç ve tuhaf bir güzellik, açık pembe bir gök, binlerce binlerce boş pencere ve çatının üzerinde yükseliyor. Kaba renklerle boyanmış dev bir afiş, Svetlý put, yani aydınlık yol. Dipnot, Vasily Grossman, A Writer at War, Vasily Grossman with the Red Army, 1941-1945. Savaşta bir yazar Vasily Grossman, Kızıl Ordu'yla 1941-1945. Editörlük ve çeviri Anthony Bevor ve Luba Vinogradova, Pantheon 2006. Sayfa 126, Svetlý put, Aleksandrov'un yönettiği bir filmin adıdır. Birinci ayrım sonu, sayfa 16.